Dolar bazında bana ortalama bir şey söyleyin.
$1.
Aynen. infectious.
Do not be like that. Dört büyük dolar. Bu da neymiş? Parti ıvır zıvır. Başka? Maliyet oluşturan ne var?
Ofis kiraları.
Genel giderler.
Ben baktım mı?
Ofis kirası. Ofis kirası.
Yok, bu da ilgili. Yazıyoruz işte tek tek. Ona ne diyelim? Operasyonel giderler. Kira.
Ürün üretirken ham madde maliyeti.
Sis değil mi? Daha üretim.
Daha
ürün yok ortada.
Üretim
o zaman üretim maliyetlerimiz var.
Biz buraya
oturuyoruz. ama bu Çin'den çaktığı şeylerin bir şeyini verebilir mi? Nedir? Ayda ortalama.
Ayda ortalama.
Ya orada çok fazla detay var.
Çok değişik var.
Ama hesapladılar ya yani. Herkes biliyor ya artık hani buraya gelmeden zaten. Belli ki bu işi karlı çıktın ki geldin startup olma.
50 bin dolar.
Değil mi? Sen evde bunu hayal ettin. Bilgisayarda yaptın bütün bunları. Bir baktın manyak gibi para var. Geldin çekildi.
2 seneliği veriyorlar işte.
Evet.
50 bin dolar.
50 bin dolar aylık üretim maliyeti.
Hangi adet? Ama herkese göre değişir.
Devletine bağlı yani.
Tabii.
Ya ben top. Onu 5 bin dolar diye çakıyorum.
Tamam.
Hepsi donanım yapıyor.
Hocam üretim maliyetine ama satış yaptığı
önüne göre. Çünkü çok miktara çok bağlı olan bir şey sonuçta. Aynen. Tamam bunu opsiyonlu tutarız. Bunu katmadan şöyle buraya bir şey koyalım. Başka ne olması gerekiyor bu fiyatların içinde? Şu anda biz hangi faktörleri konuşuyoruz? İç maliyetini konuşuyoruz. Dışarıyı kattığı da. Şu an biz şirketin içindeyiz. Değil mi? Dört tane kapıyı, duvarı çakıp daha içeriği konuşuyoruz. İç faktörleri konuşuyoruz. Burada unuttuğumuz bir şey var mı başka?
Aracılar, komisyonlar, aracılar.
Tedarikçiler, bilmem neler, şunlar bunlar falan. Hadi hiçbir şey karıştırmadık. Böyle kalsın bu. Ne çıkıyor şimdi? 1, 2, 6, 9, 10 bin dolar. Tamam. Bu tabii çok uydurukça yaptığınız bir hali bu işin içinde.
Telif hakları da bizim
Tabii. Onun yöntemleri var ama. Ondan yırtanlar var yani. Evet. Emsal durumlar yaratık da var ama genelde ödüyoruz. O da daha da detaylı. Şimdi bu 10 bin dolar böyle bir dursun. Tamam. Yani demek ki ayda 10 bin dolar üstü. Ya da şunu sorayım. 10 bin 1 dolar kazanacağını bilsen bugün bu işi yapar mısın? Diye bir sorman lazım. 15 bin dolar %50 için mi girdin böyle bir şeye? Ne bileyim ben 20 bin dolar için mi girdin bir şeye? Yoksa 1'e 5 ben bunu tabii ki işte satış fiyatını şöyle yaparım böyle yaparım 50 bin dolar diye mi girdin? Yoksa benim research konumu olmaya başladı bu iş gitgide. Ben para için girmedim. Ben yaptım demek için girdim. Çoğu artık. Ben böyle bir tuhaf bir şey var. Tuhaf bir şey. Benim için 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon değil. Ben yaptım diyeceğim. Sonra başka bir şey yapacağım. Maksimum da 5 yıl veriyorum bu işe. Diyor genelde bu burçların bazıları. Hatta çoğunluğu. Tamam. Burada bir katsayı olması lazım. Çünkü yatırımcı nasıl bakıyor? 10 koyunda ben 50, 100, 150 alacaksam böyle bir şeye giriyorum diye bakıyor. Şimdi bunu çıkaracak bugünün konusu ne? Fiyatlama nasıl olacak? Nasıl oluşacak? Ama burada konuşacağımız her şey için sizin uyduruk diye başlayıp sonra her gün içini doldura doldura en sonunda da gerçekten çok güzel bir ödeme egzeline ulaşacağınız, böyle bir maliyet egzeline ulaşacağınız bir şeye başlamak. Tamam. Şu ana kadar bence zaten çoktan elinizde hamdolsa bir şey vardı. Bunu her gün düşünerek ben şunu atladım bilmem nesi de vardı bir. Bilmem nesi de var bunun bir. O da var bu da var bir. Ama bunu yaparken bunu biz ödev olarak da vereceğiz galiba. Ya bu haftayı önümüzdeki hafta Mehmet Hoca finansman anlatırken isteyeceksiniz zaten. Şunu düşünmeniz lazım. Şu andaki çekirdekte gelip gittiğiniz 2-3 kişilik ekibi değil aslında. Bir yıl geçti, her şey çok iyi geçti ve ben hayalimdeki bitmiş kısmına oturdum, bir ofisteyim, o düşündüğüm, hayal ettiğim gibi atıyorum bilmem nerede benim ofisim, altında bilmem ne arabamla gidiyorum, aa bir bakıyorum 20 satışçı olmuş 30, hıdı bıdı bıdı bıdı, neyse o hayalin bittiği resim var ya, bir şey için herkesin kafasında bir resim var. O resmin maliyetleriyle dolması lazım. Yo, onun zaten dip toplamı senin yatırımcıdan çarpı ikisi. İki yıl boyunca senin hiçbir şey düşünmeden işini yapacağın parayı istiyor. Yatırımcıdan istediğiniz para bu.
Ben bir mentörle konuştum dedi ki asla böyle bir şey
karışmasın tabii. Hiçbir şey koymadın içine. Sen iki sene yaşayacağın parayı istiyorsun ama herkes güler. Onu konuşmuyoruz. Ama sen bir sürü risk alıp zaten girdin. Belli bir noktaya kadar getirdin. Yatırımcının amacı size ilerleyin, yaşayın diye para vermek değil. Hızlanın. Bir an önce yukarı çıkın diye para vermek. Tamam. Yani kimse sizin maliyetlerinizi karşılamak için, İK'nız için, maaşınız için bir para ödemeyecek tabii ki orada. Ama oradaki mantığımız şu. İki sene senin ya da bir buçuk sene, genelde 18'de çarpıyoruz bunu. Hayatta kalabilmen için ve bir şey düşünmeden bu işi direkt yukarı personeliyle, operasyonuyla, marketingiyle devam ettirebilmek için toplam yekün neyse ihtiyacın. Çünkü soru nasıl geliyor yatırımcıdan? Önce neye harcayacaksın? Sen bu hesabı bilmezsen %30 marketinge gömeceğim. Acil benim için o kısmı var. Bundan ne yapacağım? Şunu bunu atıyorum. Adam almak zorundayım ya da yazılımcı toplamam lazım mı? Cevap veremez. Tamam. Dolayısıyla bugünden itibaren böyle bir tatlış Excel'le oynama işini yapmamız lazım. Çünkü girmediğimiz çok belli neden şu oyunu bile oynarken tak tak tak bana hiç detay daha gelmiyor. Değil mi? Çok daha genel konuşuyoruz. Gerçi ben de öyle istedim zaten. Çünkü burada seviyeler çok farklı. Hani kiminiz finans danışmanlığı yapıyor, kiminiz daha yeni sonuçta üniversitede, son sınıfta ya da üçte vesaire vesaire. O yüzden ona göre anlatmak zorundayız. Her türlü ağzımızdan çıkanı. Şimdi bu bir dursun. Bu dursun. Tamam, biz bu 10 bin doların fiyatlama modelini nasıl yapmalıyız? Bir konuşalım beraber. Öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Bugüne kadar neyi artık hallettik diye düşünüyorum. Değer önerimizi daha simple anlatabiliyoruz. Değer önerimizde yarattığımız faydayı artık biliyoruz. Müşterimiz kim biliyoruz. Bu müşteriye hangi kanalla ulaşacağımızı biz az çok kararımızı verdik, değil mi? Biliyoruz. Peki müşteriye ulaşıyoruz ama nasıl bir ilişki kuruyoruz? Ne menen bir şey bu acaba? Sizin müşteri ilişkileri dediğiniz şey. Yurt dışındaki startuplar, top olmuş olanlardan baktığınızda adam %30'unu yaklaşık kaynağının ya da aldığı yatırımı direkt olarak neye gömüyor? Müşteri ilişkilerine gömüyor. Customer Relationship Management. Tamam. CRM 90'larda bizim dönemimizde patlamış bir sistem. Bugün tehlikeli bir noktada. Neden tehlikeli bir noktada? Aşırı dijitale dökülmüş durumda. Yani insanların her birini böyle bir kod ve vesaire sayı 1-0 diye baktığınız zaman bu iş çok gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü bana göre Sierra psikoloji ve sosyoloji bilmekle alakalı biraz. Biraz bunları karıştırmakla alakalı.
Demokratik davranışsal.
Evet. Biraz davranış modellerini okumakla alakalı. O kısımları bilmeden aldım datayı, şu kadarı kadın, şu kadarı erkek, yaş aralığı bu, gönder gitsin, mottomuz bu falan. Bunlar çok fazla bir işe yaramıyor. Şimdi nasıl ulaşmışlar belli kanallar? Bakıyorum. Radyoda mesela 50 milyon kullanıcıya ulaşmak için ne kadar süre geçiyor sizce? Böyle bir eskilerden gelin. Ben seviyorum ya bu işleri. Kuşakları size anlatmışlar.
Türkiye mi hocam?
14 yıldır galiba.
Genelde. Radyoda 50 milyon kullanıcıya ne kadar sürede ulaşmışlar? 40 yılda ulaşırsın diyor. Radyodan gidersen. Televizyonda aynı sayıya ne kadar sürede ulaşıyorsun? 15 yıl. 50 milyon kullanıcı.
Farklı kullanıcı değil mi?
Farklı kullanıcı.
Farklı kullanıcı.
Sosyal medya üzerinden 100 milyona 9 ayda ulaşıyorsun. Demiş. Tamam, bunları biliyoruz. Bu mecralar son derece hızlı ulaşmak için, değil mi? Çok güzel kanallar. Peki satış ne? Çünkü ben ona bakıyorum. Beni ulaştırıyorsun ama deal close dediğim şey, satış nasıl kapanıyor? Bakalım sosyal satışa çevirme oranında artış var. Bu da. Mağaza burası ilk kolum. Tamam, offline yüz yüze satışta. Ne olmuş? Mağazaya girmiş 100 kişi gıdada. 2017 datası 90-100 ila bir şey satın alıp çıkmış. Perakende de girmiş 88 ila 95'i satın alıp çıkmış o kaza ya da tişört ya da bir şeyse. Tamam, ne kadar yüksek görüyoruz değil mi? İşte ev tekstilinde 100 taneden 20 tanesi satın almış falan. Peki bizim bu dijital dünyamızda, sosyal mecrada, web üstünden bu işi yaptığınız zaman satışa çevirme oranları en fazla kaç? %1.88 mesela. Kitap, giyim, uçak, otobüs bileti hıdı hıdı diye gidiyor. Demek ki beni çok hızlı ulaştırıyor ama satışı kapatırken biraz süründürüyor değil mi? Yani %2 dersen 1.88'e hadi geç. Sen ayda 10 bin dolarlık maliyeti çıkartmak için atıyorum 100 dolara satacağım bir şeyden 100 tane satman gerekiyor mu 10 bin dolar? 100 satın almış müşteriye ulaşmak için burada kaç kez tıklatman lazım? %2 ise 5 bin kişinin oraya girmesi lazım ki 100 kişi alsın. O zaman oyunu buna göre kurmam gerekiyor. Değil mi? Böyle bir şeyler varsa, böyle bir katsayılar gidiyorsa. Dolayısıyla evet, klasik ağır metodumuz bizim. Kullanıcılar sizi nasıl buluyor? İlk ürünle deneyimi ne? Tekrar geliyor mu? Nasıl para kazanıyorsunuz? Başkalarına anlatıyorum. Mesela aslında bunu yaptırmak zaten. Tamam mı? Şu mesele. Ben anlatmış mıydım şeyi, şimdi hatırlamıyorum. Her gün 50 çeşit bir şey anlatıyorum farklı gruplara. Neydi? Consumer, customer, client meselesi. Önce bir flört, sonra bir nişan anlatayım.
Evet.
Sonra bir evlilik. Biz burada evlendik. Müşteri ilişkisinde artık. Biz burada artık beraberiz bu adamlarla. Ama şunu çok hızlı yapıyor startup kafası. Yeni account, yeni account, daha fazla alayım, daha fazla alayım derken içeriye endişeyle girmiş. Neden endişeyle girmiş? Yani hani sonuçta startupsınız, sonuçta yani hani 2-3 tane arkadaş kurmuş diye endişeyle girip aşırı normalde bir firmadan beklediğinin belki 2 katı hizmeti hızlı şekilde, çünkü seni ölçüyor orada. Hakikaten bunu kaldırabiliyor musun, kaldıramıyor musun? Derken sen o hizmet ve kaliteyi arada unutup ne yapabiliyorsun? Yeni o maile, o bilmem neye belki daha geç dönebiliyorsun. Dolayısıyla bizim bütün hedefimiz, evet, başkasına anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Şimdi tabii ki CRM, evet, bir yazılım değil. Tamam, biraz bu işin felsefesini, biraz felsefesi de değil, kültürleri okumak gerekiyor. Çünkü kalkıp da siz şu anda çoğunuz artık öyle bir şey yapıyorsunuz ki, benim cep telefonuma app olarak girdiğiniz anda İsrail'deki kişinin de cep telefonundasınız, değil mi? Afrika'daki adamın da cebindesiniz, New York'taki adamın da cebindesiniz. Sizin artık böyle bir şey yapma şansınız yok. Hani sadece önce bilmem ne yapayım, şudur budur falan. Bir şey koyup da oraya yüklediğimiz anda, indirilmeye başladığı anda siz artık tamamıyla aslında testten geçiyorsunuz. Temas nerede başlıyor? Kanal nedir acaba? İkisinin farkını bilen var mı? Temas noktasıyla touch point, channel dediğim şey, kanal dediğim şey arasında aslında bir fark var. Ne olabilir o? Evet, nedir o?
Yani satın alma, arama, yani bizimle herhangi bir iletişim kurduğu nokta.
Nerede başlıyor temas?
Temas ettiği yer.
Satın almada mı başlar temas?
Bizi aramaya başladım.
Temas senin kontrolünde değil.
Adamın
aslında
duyulduğu ilk anda.
Kanalı sen seçiyorsun, sen belirliyorsun ve bu işi yönetiyorsun. Ama touch point dediğin temas noktası senin çok belki de kontrolün dışında bile gelişebilir. Değil mi? Şu an her birinizin ürününü ben hiçbirinizin adını bilmiyorum. Ama girişim adını biliyorum. Değil mi? Senin touch point'in başladı mı sonuçta tüketiciyle? Başladı. Word of mouth dediğim bir şey var. Sen aslında artık bütün bu dağıttığın aurayla bu touch pointlerin içindesin. Hani bunu bil ya da bilme. Sonuçta farkında ol ya da olma. Ama satın alma önce, sırası ya da sonrası olabilir temas noktası dediğin şey. Kanal tamamen böyle bir şey değil. Ve bunun bir tane map'i var. Diyor ki, önce diyor ürün ya da hizmetin farkındalık süreci var. Değil mi? Bir ortaya çıkışınız var sizin. Böyle bir şey yaptım ben. Değerim verimde bu deyip böyle bir web sayfasına ona buna yazdığın zaman ve artık ufak ufak reklamlarla başladığın zaman bu dalgaya giriyorsun. Bu dalgada ne var? Bir farkındalık yaratıyorsun, bir tutunma yapıyorsun. Satın alma gerçekleşiyor. Sonrası boktan. Verdiğin hizmet başlıyor. Ondan sonra da zaten artık evliliğin çürümüş demiyor. Oturmuş haline. Yok bu şey değil. Anlık anlamda demiyorum. Evli çift var mı aranızda? Güzel bir şey zaten. Yani bence negatif değil tabii ki ama. Değil mi şimdi bunun nedir? Bunun artık iyice loyal hali. Onun böyle kirpiğinden anlarsın sen. Hani meyve mi istiyor, ne yapıyor? Neden istiyor? Zorlayacak mı, ne yapacak? Hani değil mi? Böyle bir sinirli mi? Daha telefonda ses tonundan alo diye işte anlarsın yani. Ne kopacak, kıyamet geliyor mu, gelmiyor mu? Nasıl bir tavrı var falan filan. İşimiz biraz tabii bu tarafa döndürmek. Şimdi hangi touch pointler geçerli bak. İlk farkındalık yaratırken diyor ki burası fizikseller. Tamam, yüz yüze yaptıkların ya da elle tutulur bir şeyler yaptıkların. Burası dijitaller. Ortaya diyor sen bu ürünü ya da markayı çıkartmaya çalışırken bir farkındalık yaratacaksan hala eski sistem physical'lar geçerli. Tamam. Bunu gidip birebir anlatman belki, bunu gidip sonuçta ne yapıyorsun? Değil mi? Göstermen, etmen, şunlar, bunlar. Sonraki aşamada bir dalga var baktığında. Bu aşamaya baktığında biraz daha bunlar da borçlar çalışıyor, işte dijital borçlar çalışıyor ve bir ay çok çalışıyor. Satın alma aşamasında hala ve hala ne var? Percentil ve altında şey yazıyor, storlar yazıyor. Değil mi? Bir store açma, bir mağazalaşma, bir yüz yüze seni bir yerlerde görmesi adamın önemli. Bu Türk araştırması değil, Türkiye değil yani. Globalden bahsediyoruz. İnsanlar sonuçta 2019 olmasına rağmen bir tek internetten çakayım, hiç kimseyi görmeyeyim, alakam kalmasın durumunda değiller. Hala bir offline online durumumuz var. Satın aldıktan sonra sen kendi ilişkini, CRM'ini evet kalkıp da dijital taraftan yürütebilirsin. Ama ne var? Loyalty kısmında. Yine seni fiziksel olarak hayatında başlarda istiyor, sonrasında devam edebilirsin. Ama ne diyor bu eğri, bu ne? Temas noktasız bir bölüm var mı burada? Yok. Aldım seni, sen ne yapıyorsan yap dediğiniz bir şey var mı? Yok. Sürekli bir devinim var. Hangi kalemi vuruyorsun buna? Burada. Bu adama hep dokunmak için ne yapıyorsun sen?
Pazarlama.
Hem dijital hem physical dediğine göre pazarlamayı vuruyor bir, İK'yı vuruyor iki. Değil mi? Ben iki gün önce buradaki 2018 girişimi şu an New York'ta acayip bir şeyin peşinde olduğu için hiçbir adam yoktu ve ürün şöyle bir şey, insana gerek yok anlaşılması için. Ya yani insana gerek yok. Hani zaten ilk toplantıyı yapıp gitmiş çocuk. Şimdi şirketi falan söylemeyeceğim. Yana yakıla New York'tan ben aradım, dedim ki işte hocam illaki yüz yüze toplantı istiyorlar. Ben bağlanacağım ama nasıl olacak? Dedim ben giderim. Yaptığım şey sadece gidip orada oturup kakara kikiri ve deal'ı kapatmak için hani gerekli ortamı sağlamak oldu. Ama görüyorsun ki en üst düzey global firmanın bütün 12 GMS o salonun içindeydi. Adam o etten bir parça görmek istiyor içeride. Burada biri var değil mi diyor hala. Dedim ki satın aldığınız yazılıma kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Kamerayı bağlıyoruz. Ya kimse de gelip bağlamıyor. O kadar tatlış bir ürün ki zaten. Kimse gelip bir şey kurmuyor. Kamerayı bağlıyorsun ve sen yetki verdiğin kişiye zaten bütün bu prosesi izliyor ve bütün raporu dashboard'dan alıyor. Bu kadar. Yani ben orada dursam da alacak, durmasam da alacak. Teknik bir adam olacak diye bilmiyorum. Olacak dedi. Olacak yani. O da olacak, bu da olacak. Şimdi ne çıkıyor burada? Konuştuğumda IT'deki yazılımcılar. Tamam, anladın mı? Hani ya. Şey yapsa neyse, işte İK'sı bilmem nasıl falan söylese neyse. O zaman biz gece neyi konuşuyoruz İstanbul, New York? Ben ne diyorum adama? Gönder bana tekrar senin bütün o cost structure'ını. Biz onu yaptık geçen sene senle ama oraya ne koymamız lazım? Biz oraya dedim 10 tane adam dikelim hemen. Değil almışsın yüz binlerce yatırıma dolar pastıkta. Hemen bize yeni mezun 1-2 sene geçirmiş böyle tatlış çekirdek ortamını seven bir 5-10 kişi alalım oturtalım. Çünkü gelecek. Unit çok yüksek kamera sayılarında. Bunlar gitsinler kullanıcı adını girsinler orada enter'a bassınlar gelsinler çocukları da yiyor bunlar. Yani. Ve alıyoruz. Tamam. Bu physical demek biraz bu demek. Bunu sen yapmadığında, bu operasyonu düşünmediğinde sen gitmek zorunda kalacaksın. Onun yaptığı gibi. Investor'a mı gitsin, müşteriye mi gitsin? User ID girmek için. Bitiyor iş. Yani hiç düşünmediğiniz ya da nasıl olsa 3 kişi yeter, nasıl olsa 5 kişi yeter demediğiniz bir sürü şey çıkıyor. Çünkü hala biz face to face iş yapmayı seviyoruz. Kendinizden düşünün yani. Hala biz sonuçta bu taraftan işleri biraz böyle çeviriyoruz. Peki bu touch point'lerde zaten kuşaklara 50 saat anlatıp sizi baymıştım diye hatırlıyorum. Artık biliyorsunuz gelenekselci deyince hangi kafadan bahsediyoruz değil mi? Neyi seviyor gelenekselci? Fiziksel mi dijital mi? Tabii ki fiziksel kanalları seviyor. Satın almada yüz yüze istiyor. Dolayısıyla mağazalar şunlar bunlar olacak. Ama hedefin bu değilse müşteri kimin yanıtında eğer gelenekselci demografik verisi yoksa sizi ilgilendirmiyor demek ki bu. Dijital kanallara çok az tepki veriyor. Peki güzel. Sizi şöyle ilgilendiriyor bu. Tedarikçiniz eğer gelenekselci ise, deal yaptığınız başka kişiler gelenekselci ise asla onların kodlarını unutmuyoruz. Tamam. X kuşağına bakınca bunlarda ümit var. %79'u sosyal medya üzerinden markaların sorularını cevaplamalarını istiyor. %53'ü bu giftleri seviyor. %70'i markalar reklamlarını diğer markalara çamur attığında iğreti oluyor. Tamam, o çok fazla tutan bir şey. Ondan artık konuşmayalım zaten. %74'ü de çok fazla flexible jargon sevmiyor X kuşağını. Hani böyle genç ağzını dıbıdı falan filan bilmem ne tarzı çok da tutmuyor. Milenyuma geldiğimiz zaman bunlar zaten özgün ve birebir butik. Kişisel mesaj işleri dönüyor bu tarafta biraz daha fazla. Hatta satın almanın %50'si bence şu an daha bile fazladır. Geçen sene Instagram üzerinden yapıyorlar. Instagram'da şu anda ne doğmuş durumda? Vergisiz, bilmem nesiz para kazanan bir ton adam var Instagram'ın içinde. Şirket kuruyor, bir şey yapmıyor. Adam, ya benim de yeğenim var. Şikayet ediyor. Kız pastaları yapıyor, satıyor. Maşallah hani evden hiçbir şey yapmadan biri takı tasarlıyor, biri bilmem ne yapıyor. Böyle bir sürü durumumuz var. En çok eğlence ve bilgi amaçlı içerik beklentileri var. Bıdı bıdı bıdı bıdı. Dolayısıyla müşteri kazanmalı. Evet, hala SEO çok ciddi bir araç. Ama aynı zamanda ne var? Viraller, unutulmaması gereken alanlar. CRM dediğimiz zaman. Yani kafamızın yarısı dijital çalışıyorsa yarısı da offline'ı takip etmek ve maliyetlere en azından bu kısmı koymak durumunda. Peki bu touch point'lerde ya da müşteri ilişkilerinde hangi KPI'leri takip etmek lazım acaba? KPI nedir? Tamam ama nedir? Key Performance Indicator. Böyle kritik takip edeceğin, başarılı mı başarısız mı, iyi mi kötü mü diyeceğin bazı göstergeler bulmalısın kendine. Bu göstergeler genelde en tipik lafıyla karlı mısın, değil misinden başlıyor. Bir sürü parametreye iniyor. Tamam, o parametreler içinde bir sürü farklı şey var. Mesela bizim için, CRM için konuşursak hangi müşteri acaba şu an sıfır noktasında kıymetli? Başladık, işin içine girdik. Sadık müşteri mi? Değil mi? Yeni müşteriye mi koşacağım? Şimdi ben bunu denedim geçmişteki iş hayatımda. Gittim, ilk bankacılık yıllarımda dedim ki bir sürü benim de annem dahil evde yastık altı, altınlar duruyor, dolarlar duruyor değil mi? Günler yapılıyor, euro günleri, şunlar bunlar falan filan. Ve biz yastık altında size sorayım ne kadar ağırlık olarak altın vardır Türkiye'de?
Fazla bir
yok,
şey kalmamıştır.
Geçen
evet.
Çıkarttırdılar ya artık yok.
Ne kadardı? Yani geçen yılın şeyi.
Yetmemişti orada. Bayağı
geçen sene itibariyle düşünün. 10 ton. Kayıt dışı bu evlerde duran 10 ton.
Ortalama bir evde
Kayıt dışı satın alınıyor ve geliyor altın satın. Sürekli satın alınıyor. Kuyumcularda var satış alış.
Satış var.
Lan ağırlık var.
Yazarına kadar sürüldüğü var.
Altın borsasını ki ona göre hareket etsin. Çıkıyor gelmiyor. Yurt dışına da çıkamıyor. Yurt dışına kuyumca çıkarabilirsiniz. İsviçre kuyumcası.
Bulgaristan'dan
da. Bizim darpan kuyumcuları çıkartılıyor.
Yok o çıkmıyor. Hatta fazla takı da çıkmıyor.
Neyse 2200 ton altın. Tamam. Ton teyzeler.
Yastık altı.
Niye bu teyzelerle konuşur? Bu yüzden konuşur. Çünkü bir de bu böyle tontiş tontiş dolarlar, eurolar, günlerde falan filan dönenler. Güven dışı dönenler. Geçen sene korkunç çekimler yapıldı. Onlar nerede hala? Kasalarda duruyor. Bir kısmı da külçelerle çıktı ülkeden. Değil mi? Zenginler ne yaptı Ağustos'ta? Yediği görünce yok dedi. Bu dedi hepsini çektirir dedi. Bilmem ne yapar üstüne konar dedi. Bir sürü adam böyle var bir sürü adam ve şoklar halinde böyle gittiler İsviçre külçesine çevirdiler valizlere koydular gittiler falan onlara ne oldu şimdi getiremiyorlar. Biz salak bir şeyler içinde dönüyoruz istikrar olmadığı için. Biz ne yaptık o zaman ben böyle salak aklımda bir de erken yükseleceğim diye 26 mı 25 mi hatırlamıyorum. Dedim ki Ege Bank ilk gözümü açtığım banka çünkü en yüksek maaşı Murat Demirel veriyordu yani. Bir garantili sınavına girmiştim bir ona girmiştim. Bir tane daha var hatırlamıyorum. Kent Bank'ta öyle bir şeyde. Neyse biz başladık böyle bir sürü kurslardan geçtik meştik. Dedim ki ben çok genius'ta bir tane ürün buldum size. Siz belki yaşı büyük olanlar hatırlıyor olabilir. $250 faiz verildi bu ülkede. $250 faiz diye Ege Bank'ın reklamları çıktı. Tamam deli gibi. Ve ertesi gün şubelerde müşteriler patladı. 80 bin yeni müşteri ve yeni hesap açıldı. 20 trilyona yakın dolar bazında mevduat fırladı. Ben 25 yaşında müdür oldum. Hakikaten oldum. Hazineye geçtim. Oldu bu oldu harika. 6 ay sonra ne oldu?
Hepsinin
gitmesini bırak. Onlar gitmiyor. Şimdi $250 olan adam gitmiyor. Getiriyor mutlu oluyor. Hesap açıyor. Güzel güzel sent bile olsa faiz alıyor ve mutlu oluyor. Üstüne $50 koyuyor, $30 koyuyor. Kim gitti şu görüntü varken? Benim içeride bir de hangi müşterim var? Üst katta ağırladığı.
$1 milyon olanlar.
Beni sonra zaten private banking yaptılar özel bankacılığa. $400 bin üstü müşteriye private banking diyorlar. Tam özel bankacılık. Her bankanın değişiyor ama genelde $400 bin üstü hesabı varsa adamı alıyorlar o tarafa. Onların hepsi ne yaptı? Tabii kapatıp gittiler. Yani sizin içine vesaireyle girince, giremeyince şubenin içine doğal olarak. Sonra bana telefon geldi. Ne oldu dedi senin proje? Dedim olabilir, ben gelince yani ben sağ olayım. Siz de tanıyorsunuz. Genel bir yöntüsü olarak onayladınız bunu. Ondan sonra zaten 6 ay sonra, değil mi ben o zaman 25, çok güzel bir müdürüm, harikayım, bilmem neyim. Bir sürü primler, şunlar bunlar geliyor. Bir gün 15 Aralık günü, doğum günü 16'sı. Geliyorum bankaya, polisler var, bunlar var, bunlar var, çuvallarla bir şeyler kaçırıyor. Meğerse bizim banka dolandırıcı. Hatırlıyor musun Murat Demirel? Evet. Banka. Bir sürü şey oldu oyun, herkes baktı falan. Ben baktım böyle, dedim yani. Hani bizim tepeleri götürdüler falan filan. Ben oradan hop alternatif banka geçti. Devam ettim normal hayatım ama iyi bir ders oldu. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Mevcut müşteri de değil aslında burada. Hangi müşteri profili senin için Pareto %20? Yani senin aslında toplam bütün gelirinin %80'i bil ki bu şaşmıyor. 6. haftaya ben gelmiyormuşum. Gelseydim Pareto'yu size orada anlatacaktım ama hadi şimdi ucundan girelim. Kazancının %80'ini veren hep bir aynı %20 var. Tamam mı? Şu anda da bakın böyle. Ya da şöyle anlatayım. Şu anda gardırobunuzu açın. %80 siz gidip aynı %20'yi giyiyorsunuz. Telefonunuza girin, rehbere toplayın. 1000 kişi mi kayıtlı? Zamanınızın %80'i hep aynı 20 kişiyle ya da onun %20'si neyse onunla konuşarak geçiyor. Ben denedim yani. Saydım gardırobu. Hakikaten gelirimi saydım o zaman satış yaparken aynı müşterilerden geliyor. Dolayısıyla burada kim sadık müşteriyi çok iyi bilmek lazım. Çünkü neden sen bir startupsın ve kaynağın belli. Tamam mı? Bunu burada nereye doğru gömeceksin, ne yapacaksın, ona göre ayarlama. Evet.
Bir de kaynağı ve zamanı bin kişiye ayıracağını
konuşacağız.
Aynen, evet.
Yani paraların hep gelmemesi diye olmaması da ayrı bir şey. Dolayısıyla hangisini takip edeceksin? Mesela pazar payına mı bakacaksın, cüzdan payına mı bakacaksın? Ne demek o cüzdan payı?
Disposable income.
Hadi karttan konuştuk, bankadan konuştuk. Sürekli kullandığınız bir tane kredi kartınız var değil mi? Cüzdanınızda ama ikinci bir kartta duruyor mu? Ya da evde çekmecinden. O ne demek? O şu demek, bilin ki o en sadık %20'deki müşteriniz sizi sevdiği kadar hep rakibinizi de sevecek. Tamam, bunun anlamı bu demek. Her zaman ikinci bir kişi orada bekleyip bir bakacak. Çıkmak için. Değil mi? Ani bir durumda yedeklediği, her zaman için bu sistemi çevirdiği başka bir şey de var demek. Dolayısıyla cüzdan payı dediğimiz şey de aslında bizler için kritik. Bunlar farklı KPI'ler. Neye göre takip edeceğiz? Yine geliyoruz. Müşteri ne demek? Sen sattığın ürüne mi göre KPI alacaksın? Bir müşteriye birden fazla ürün satıyorsan senin aslında takip etmen gereken şey aynı zamanda müşteri mi olacak? Değil mi? Ya da müşteri ve ürünü geçip atıyorum çok daha alt kırılımların varsa para çünkü bir müşteriden yoğun gelebilir ya da sadece farklı müşterileri dağılmış üründen gelebilir. Hangisine odaklanacaksın? Hangisinin üzerine yürüyeceksin? Neden? Hangisi vuruyor burada? Bu vuruyor. İşin içine bu da giriyor. Değil mi? Bütün yazılımın şuyun buyun bilmem neyi update edeceksin. Bu da giriyor burada. Bütün bacaklar etkileniyor. Baktığınızda. Buna geçmeden bir ara vereyim 10 dakika. Ondan sonra devam edelim.